Ayrım 27.
O gün öğleden sonra Blanca ile Jean trenle limana gittiler. Orada bir İngiliz yolcu gemisine bindiler. Jean beyaz keten pantolonla mavi gemici ceketi giymişti. Ve bu karısının sırtındaki mavi etekli beyaz ceketli tayyöre pek iyi uyuyordu. 4 gün sonra gemi onları kuzeyin en yukarıdaki eyaletine indirdi. Siesta saatinin borcu kuru sıcağında karı kocanın şık yol kostümleriyle krokodil çantaları fark edilmedi. Jean de Satigny karısını şimdilik bir otele yerleştirdi. Sonra yeni konumuna layık bir ev bulma işine kendisi karar verdi. Aradan 24 saat geçmeden küçük taşra kentin sosyetesi aralarına sahici bir kontun geldiğini öğrenmiş bulunuyorlardı. Bu da Jean'ın çok işine yaradı ve eski bir malikaneyi kiralayabilmesini sağladı. Bu büyük güherçile krallarından birine aitti ve bütün endüstriyi batıran sentetik maddenin icadından önceki günlerden kalmaydı. Ev çevredeki her şey gibi biraz küflü, biraz bakımsızdı. Bir sürü onarım gerektiriyordu. Bunu kendi kişisel zevkine göre biraz çürümüşlük kokan müphem, lastikli bir zevkle döşedi. Bu da çiftlik hayatıyla babasının klasik ağırbaşlığına alışık olan Blanca'yı afallattı. Jean, içine çiçek yerine boyalı tavus tüyleri konulan kuşku çekici çim vazoları, kırmalı püsküllü damıska perdeler, saçaklı pomponlu yastıklar, her stilde mobilya, altın oda bölücüleri, kafesli paravanlar ve bir sürü sığmaz ayaklı lamba almıştı. Lamba fanuslarını türban ve burnu kalkık çarık giymiş yarı çıplak habeşli zencilerin insan boyu seramik heykelleri ellerinde tutuyorlardı. Perdeler hemen hemen her zaman çekili duruyor ve evi amansız çöl güneşini hizada tutan incecik bir loşlukla dolduruyordu. Jean köşeleri şark işi buğurdanlıklar yerleştirmişti. Bunların içinde özel kokulu baharlar ve tüslü çubukları yakıyordu. Önceleri içi bulanmakla birlikte Blanca bunlara çarçabuk alıştı. Jean hizmetçi olarak eve aldığı bir sürü kızıl derilinin yanı sıra dev yapılı, şişman bir kadın aşçı tutarak çok sevdiği baharatlı sosları yapmasını öğretti. Blanca'nın özel hizmeti içinde kör cahil topal bir kız buldu. Hizmetçilerin hepsi operet kostümünü andırır gösterişli üniformalarla donandılarsa da Kont onlara ayakkabı giydiremedi. Çünkü yalın ayak gezmeye alışıktılar ve huylarını değiştiremiyorlardı. Blanca evin içinde tedirgindi. Hizmetini böylesi gözle görülür bir isteksizlikle yapan ve arkasından sanki onu alay eden bu donuk yüzlü kızıl derilere güvenemiyordu. Bu insanlar birer hayalet gibiydiler onun çevresinde. Hemen her zaman aylak ve sıkıntılı. Odadan odaya ses çıkarmadan kayarak dolanıyorlardı. Blanca bir şey söylediğine hiç karşılık vermiyorlardı. İspanyolca anlamazmış gibi. Kendi aralarında konuştukları zaman da fısıldaşıyor ya da dağ lehçelerinden birini kullanıyorlardı. Clara kocasına ne zaman hizmetçilerin arasında gördüğü tuhaflıkları anlatsa, Jean bunların kızılderili adeti olduğunu, Blanca'nın önemsememesi gerektiğini söylüyordu. Blanca bir gün kızılderililerden birini ayağında bir çift burma topuklu, kadife bağcıklı, şaşılası antik ayakkabıyla gördüğünü, adamın yayvan nasırlı ayakları bunun içine sıkışıp kalmıştı. Annesine yazdığı zaman Clara da ona aynı şeyi söyledi. Şakacıktan, çöl sıcağı hamileliğin ve kocanın soyuna sopuna uygun olarak bir kontes gibi yaşamak için duyduğun bilinç dışı istek yüzünü hayaller görüyorsun biricim diye yazdı mektubunda. Louis 15 stili ayakkabılara karşı en etkin çarenin soğuk duşa papatya çayı olduğuna da ekledi. Bir başka gün Blanca tabağındaki yemeği tam ağzına götürmek üzereyken bunun küçük bir kertenkele ölüsü olduğunu seçti. Bunun şokundan sıyrılıp da konuşacak duruma geldiğinde aşçıyı çağırdı ve titreyen parmağıyla tabağını imledi. Aşçı kadın o dağ gibi etleriyle saçın örgülerini sallana sallana yaklaştı. Hiçbir şey demeden tabağı kaldırdı. Ne var ki dönüp giderken Kont'la birbirlerine aralarında bir anlaşmayı varmışçasına göz kırptıklarına Blanca yemin edebilirdi. O gece geç saatlere kadar uykusuz yattığı yerden bu görmüş olduğu şeye anlam vermeye çalıştıysa da en sonunda hayal görmüş olduğuna karar verdi. Annesinin hakkı vardı. Sıcak ve gebelik başına vurmaya başlamıştı. Evin en uçtaki odaları Jean'ın fotoğraf tutkusu için ayrılmıştı. Jean buraya ışıklarını, üç ayaklı sehpalarını ve çeşitli aygıtlarını yerleştirmişti. Blanca'ya da laboratuvarına izinsiz girmesin diye yalvarmıştı. Çünkü doğal ışın filmlere zarar vereceğini söylüyordu. Kapıya kilit takmıştı. Anahtarı da altın bir zincirle üstünde taşıyordu. Tümden gereksiz bir önlem. Çünkü karısı fotoğrafçılık sanatına merak duymak şöyle dursun, çevresindeki hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Karnı büyüdükçe Blanka kocasının onu sosyeteye tanıtmak girişmelerini boşa çıkaran bir uzak doğu sakinliğine büsbütün gömülmüş gibiydi. Kont onu toplantılara götürmek, otomobilde gezdirmek, evlerin donatımıyla ilgilendirmek istiyordu. Gel gelin Blanka ağır, uyuşuk, defedemediği bir yalnızlıkla dopdolu, tek başına elindeki örgülerle nakışlara sığınıyordu. Günün büyük bölümünde uyuyor, uyanık olduğu birkaç saati de hepsi pembe renkli küçük giysiler örerek geçiriyordu. Çünkü çocuğunun kız olacağından emindi. Annesi gibi o da içinde büyüyen bebeğiyle konuşmak için ayrıntılı bir sistem kurmuştu. Kendi içine dönerek sessiz, kesintisiz bir diyaloğu sürdürüyordu. Mektuplarında annesine bu yalnız, hüzünlü yaşantısını anlatırken, kocasından gözü kapalı bir muhabbetle düşünceli, ince, efendi bir erkek olarak söz ediyordu. Bu yüzden böyle bir niyet gütmemesine karşın Blanka, Jean de Satigne'nin prens gibi bir erkek olduğu söylencesini başlatmış oldu. Onun öğleden sonralarını kokain çekip afyon tütürmekle geçirdiğine hiç değinmiyordu. Çünkü ana babasının bunu nasıl anlayışla karşılamayacağından emindi. Evin bütün bir kanadı ona ayrılmıştı. Blanka buraya üstlenmiş ve doğacak kız için hazırladığı sayısız şeyleri istiflemeye başlamıştı. Jean 50 çocuk olsa bunca giysi giyemeyeceğini, bunca oyuncakla oynayamayacağını söylüyorduysa da Blanka'nın tek eğlencesi kent merkezindeki döküntü dükkanları dolaşıp yağmalamaktı. Buralarda pembe renkli ne bebek eşyası bulursa alıyordu. Günlerini bebe elbiseleri dikerek, yün patiler örerek, küçük sepetler süsleyerek, minik zıbın, önlük, bez desteleri düzenleyerek, kendi işlemiş olduğu çarşafları ütüleyerek geçiriyordu. Seysa'dan sonra annesine, arada da kardeşi Jamie'ye mektup yazıyor, sonra gün kavuşup da serinlik çıktığı zaman bacakların uyuşukluğunu geçirmek için bahçede yürüyüşe çıkıyordu. Akşamleyin o koskocaman yemek odasında kocasıyla yemek yiyordu. Bu odaya bir randevu evi havası veren ışığı köşelerde dikilen seramik zincirler sağlıyordu. Karı koca masanın iki ucunda oturuyorlardı. Masaya upuzun bir örtü örtülüyor, sofra eksiksiz porselen ve bardak servisleriyle kurulup yapma çiçeklerle süsleniyordu. Çünkü bu kurak yörenin toprağında hiç çiçek yetişmezdi. Servislerini her zaman aynı donuk, sessiz kızılderili yapıyordu. Bu adam sürekli olarak koka yapraklarından yapılma yeşil bir toprağı çiğner dururdu. Ve başlıca besini bu gibiydi. Tuhaf bir hizmetçiydi. Ev içi hiyerarşisinde belirli bir görevi yoktu. Sofra hizmeti ona göre değildi. Tabakların, çatal bıçakların sırasını daha öğrenememişti. Yemeği de sofraya rastgele atar gibi koyuyordu. Bir keresinde Blanka patatesleri tabağına koyarken lütfen avuçlamasın diye uyarmak zorunda kalmıştı. Ne var ki Jean de Satigne bilinmez neden onu el üstünde tutuyor ve laboratuvarda asistanı olsun diye yetiştiriyordu. Bu tasarısını anlattığı zaman Blanka daha insan gibi konuşmasını bilmiyor, fotoğraf çekmesini nasıl umuyorsun demişti. Louis 15 stili topuklu ayakkabılar içinde gördüğün sandık kızı derili işte buydu. Blanka'nın evli bir kadın olarak ilk ayları huzurlu ve sıkıcı geçti. Yalnızlığa kendini dinlemeye olan eğilimi belirginleşti. O çevrenin sosyal yaşantısına katılmayı reddettiği için çağrıldıkları sayısız toplantılara Jean tek başına gitmek zorunda kalıyordu. Sonradan eve döndüğü zaman genç kızları hala şaperonla dolaşan ve erkekleri uzun harmani giyen bu zamana ayak uyduramamış, bayat ailelerin yontulmamışlıklarını anlatarak Blanka'yı eğlendirirdi. Blanka tam kendisine göre olan tembel bir hayat sürerken, kocası da bunca zamandır kendini yoksun bıraktığı, ancak paranı satın alabileceği ufak zevklere kendini bırakmıştı. Her gece kumarhaneye gidiyordu. Karısı onun büyük paralar kaybettiği kanısına varmıştı. Çünkü her ayın sonunda alacaklılar kapı önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlardı. Jean'ın ev ekonomisi konusunda pek garip fikirleri vardı. Kendisi en son model bir otomobil almıştı. Leopar derisinden kaplamaları ve Arap prenslerine layık altın aksamıyla bu, yörenin görmüş olduğu en büyük, en şatafatlı arabaydı. Jean gizemli bir ilişkiler ağı da kurmuştu ve bu sayede antika eşyalar, özellikle de çok zaafı olduğu barok Fransız porselenleri satın alabiliyordu. Kasalarla pahalı likörler ithal ediyor ve bunlar gümrüklerden hiç olaysız geçiyordu. Bu kaçak mallar eve servis kapısından girip sokak kapısından çıkarak başka yerlere gidiyor. Jean bunları ya gizli alemlerde içiyor ya da fahiş fiyatla satıyordu. Onlar evlerine hiçbir zaman konuk çağırmıyorlardı. Aradan birkaç hafta geçince yöre hanımları Blanca'yı evlerine çağırmayı kestiler. Onun kibirli, küstah ve marazi olduğuna ilişkin bir söylenti çıktı. Bu da konta karşı duyulan genel sempatiyi arttırdı ve ona sabırlı, çileli bir koca olarak ün kazandırdı. Blanca onunla iyi geçiniyordu. Yalnızca kendini ev bütçesiyle ilgilendiği zaman tartışıyorlardı. Jean'ın marketteki Çinli'nin borcunu, sayısız hizmetçilerin aylıklarını ödeyemezken nasıl olup da porselen alabileceğine, o benekli otomobili kullanabileceğine Blanca'nın aklı ermiyordu. Jean bu konuyu tartışmayı reddediyor, bunun bir erkek işi olduğunu, Blanca'nın anlayamadığı konularla o serçe beynini doldurmasına gerek olmadığını ileri sürüyordu. Blanca kocasının Esteban Trueba'nın hesabından sınırsız para çekmek yetkisi olduğunu varsayıyordu. Onunla bu konuda anlaşmaya varmak olanaksız olduğundan genç kadın sonunda bu işleri bilmezmiş gibi yapmaya başladı. Kumlara kurulmuş olan, içinde sanki başka bir boyutta yaşayan garip garip kızılderilerin barındığı bu evde Blanca yabancı bir iklimden gelme bir çiçek gibi bitkisel bir yaşam sürüyor, sık sık onu kendi aklından kuşkuya düşüren ufak ayrıntılarla karşılaşıyordu. Gerçek denen şey dumanlı ve silik görünüyordu gözüne. Dışarıda bütün renkleri silen o aman dinlemez güneş sanki çevresindeki dünyayı da çarpıtmış, insanları bile sessiz gölgelere dönüştürmüştü. O ayların uyuşturucu sıcağında kendi içinde büyüyen çocuk tarafından korunan Blanca, utancın büyüklüğünü unuttu. Pedro Tercero Garcia'yı o eskidenki müthiş ve iveti istekle düşünmekten vazgeçerek her istediği anda canlandırabildiği tatlı, solgun anılara sığınır oldu. Şehveti uyuyordu. Çok seyrek olarak yazgısının acılığını düşündüğü zamanlarda da kendini ışıklı bir sisle sarılmış, yanında can yoldaşı olarak yalnızca kızıyla, sevinçsiz, acısız, hayatın zahimliklerinden uzakta yaşayıp giderken görür gibi oluyor ve bu hayal ona tatlı geliyordu. Aşk duyabilme yeteneğini yitirdiğine, tenin kavurucu arzusunun ebediyen yatıştığına inanır oldu zamanla. Penceresinin dışında uzanan soluk renkli manzarayı seyrederek saatler geçiriyordu. Ev kentin hemen sınırında, çölün saldırısına karşı koyabilmeyi başarmış birkaç sarsak ağaçla çevriliydi. Kuzeyde rüzgar bütün bitkileri öldürmüştü. Blanca bunaltıcı sıcakta titreşimler yapan kum tümsekleriyle uzak tepelerden oluşma uçsuz bucaksız ovayı görebiliyordu. Gündüzleri o kurşundan dökülme güneşin boğuntusuyla bitkin düşüyor, geceliğin de yatakta üşüyüp titriyor, kendini soğuktan sıcak su şişeleri ve yün şallarla koruyordu. Bütün gün o parlak, çıplak göğe bakarak bulut arıyor ve ayın yüzeyini andıran bu topraklara eninde sonunda bir damla yağmur düşecek diye umuyordu. Aylar hiç değişimsiz gelip geçmekteydi ve Blanca'yı oyalayan tek şey annesinin mektuplarıydı. Bu mektuplar babasının politik kampanyasını, Nicholas'ın çılgınlığını ve bir papaz gibi yaşamakla birlikte gözleri kara sevda dolu olan Jamie'nin aşırılıklarını anlatıyordu. Clara bir mektubunda kızına elleri boş kalmasın diye yine kreş yapmaya başlamak fikrini verdi. Blanca da denedi bunu. Tre Maria'dayken kullandığı özel kili balçıktan ısmarladı. Mutfağın gerisine stüdyo kurdu ve yaptıklarını pişirmek için kızılderililerden birkaçına bir fırın yaptırttı. Gel gelelim Jean de Satigny ondaki sanat dürtülerini alay alıyor, illa elleriyle bir şey yapmak isterse patik örmesinin, pasta pişirmesinin öğrenmesinin daha hayırlı olacağını söylüyordu. Bir süre sonra Blanca bu işten vazgeçti. Kocasının alaylarından çok eski kızılderili çömlekleriyle boy ölçüşemediği için. Jean işlerini bir zamanlar şinşile konusunda gösterdiği sebatla yürütmüş, ne var ki bu sefer daha başarılı olmuştu. 30 yıl yörede dolaşarak İnka kalıntılarında kazı yapmış olan bir Alman papazı dışında kimse bu kalıntıları önemsememişti. Çünkü bulunan şeylerin değerinin hiç denecek kadar az olduğu sanılıyordu. Kızılderili kalıntıların alım satımını yasaklayan hükümet Alman'a genel bir ayrıcalık vermiş, buluntularını katalog yaptıktan sonra müzeye devretmesi için yetki tanımıştı. Jean bunları ilk müzenin tozlu vitrinlerinde gördü. Alman'ın yanında iki gün geçirdi. Bunca yıl sonra çalışmalarıyla ilgilenen biri çıktı diye sevinen Alman, geniş bilgisini açığa vurmakta bir sakınca görmedi. Bu yoldan Jean, kalıntıların toprakta kaç zaman geçirdiğini kesinlikle saptamayı, çeşitli stil ve dönemleri birbirinden ayırt etmeyi ve uygar gözlerin seçemediği işaretlerle gömütlerin yerlerini kestirmeyi öğrendi. Sonunda bu çömlek parçalarının, eski Mısır gömütlerinin altın şarşasından yoksun olsalar bile, kendilerince bir tarihi değer taşıdıkları sonucuna vardı. Gerek istediği bilgileri edinir edinmez, arkeoloji meraklısı papazın, keskin gözlerinden kaçmış olabilecek her şeyi kazıp çıkarmak için Kızılderililerden bir ekip kurdu. Zamanın vurduğu cilayla yeşillenmiş şahane seramik küpler, Kızılderili bohçalarına, lama eğerlerine saklanmış olarak evde boy göstermeye başladı ve kendileri için ayrılmış olan gizli yerleri çarçabuk doldurdu. Blanca bunların odalarda kat kat yığılmasını seyrediyor ve biçimleri karşısında şaşıp kalıyordu. Onları eline alıyor, büyülenmiş gibi okşuyor ve uzak, bilinmez yerlere yollanmak üzere samanlı kağıda sarıldıkları zaman içi yanıyordu. Öylesine güzeldi ki bu çömlekler. Blanca'ya kendi kreşlerindeki yaratıklar bunlarla bir çatı altında yakışmıyorlarmış gibi geliyordu. İşte bütün ötekilerden çok bu nedenle atölyesini boşalttı. Kızılderili kazıları ülkenin tarih mirasının parçası olduklarından tümden gizli olarak yürütülüyordu. Sınırın dolambaçlı geçitlerinden gizlice geçebilen birkaç Kızılderili ekibi Jean de Satigne hesabına çalışıyordu. İnsan olduklarını kanıtlayacak hiçbir kimlik kağıtları bulunmayan bu yerliler sessiz, inatçı ve anlaşılmazdılar. Blanca birden avluda biten bu insanların nereden geldiğini ne zaman sorsa Jean, onları sofra hizmetine bakan uşağın akrabaları olduğunu söylüyordu ki hepsinin birbirine benzediği gerçekten doğruydu. Ne var ki evde fazla kalmıyorlardı. Çoğunlukla çöldeydiler. Ellerinde kumları kazmaya bir kürek ve ağızlarında açlıktan ölmesinler diye bir topak koka. Arada şansları açılarak yarı yarıya yere gömülü duran bir İnka köyüne rastlıyorlardı. Ve o zaman ev hemencecik kazı yerinden çalınmış nesnelerle doluyordu. Bu malların aranması, taşınması ve satılması öyle bir sakınganlıkla yürütülüyordu ki kocasının yasal olmayan bir takım işler çevirdiğinden Blanca'nın hiç kuşkusu yoktu. Jean ona hükümetin çölden çıkan pis çömlekler ve cılız gerdanlıklarla çok ilgilendiğini ve kendisinin resmi bürokrasinin gerektirdiği sonsuz kırtasiyecilikten kaçınmak için işleri kendi yürütmeyi yeğlediğini anlatıyordu. Kimi gümrük denetimcilerin çıkarcı işbirliği sayesinde malları üstü elma olarak damgalanmış kutularla dışarı yollanıyordu. Bunların hiçbiri Blanca'yı pek kaygılandırmıyordu. Onu gerçekten sıkan tek şey mumyalardı. Ölüleri iyi bilirdi Blanca. Ömrünün büyük bölümünü annesinin üç ayaklı masasının aracılığıyla onlarla ilişki kurarak geçirmişti. Onların baba evinde o saydam silüetleriyle sofalarda süzüldüklerini, dolaplardan ses verdiklerini ve insanların rüyalarına girerek felaketlerden ve piyango biletlerinden haber verdiklerini görmeye alışıktı. Gel gelelim mumyalar başkaydı. İplikleri sayılan çürümüş paçavralara sarılı duran bu çökük, sarı kafalı, buruşuk elli, göz kapakları dikişli şeyler, enselerindeki seyrek saçlarla, o ürkünç dudaksız ezeli gülüşleriyle, kekre kokuları ve eski kadavraları andıran içler acısı, yoksul görünümleriyle Blanca'yı ta içinden sarsıyordu. Çok az çıkıyordu mumyalar. Kızılderililer 40 yılda bir bunlardan birini yüklenmiş olarak çıkıp gelirlerdi. Balçıklı sıvılı kocaman bir kutu taşıyarak kapıda belirirlerdi. Ağır, canlı ve donuk. Mumya havayla temas eder etmez toz olup gitmesin diye kapı ve pencereleri kapalı duran bir odada Jean kutunun kapağını dikkatle çağırdı. Küpün içinde dölüt durumunda büzüşüp buruşmuş, çaput parçalarına sarılmış mumya, dişlerden yapılma o sefil gerdanlığı ve birkaç kez bebekle egzotik bir meyvenin çekirdeğini andırırdı. Mumyalar gömütlerden çıkarılan nesnelerin hepsinden daha gözdeydi. Çünkü özel koleksiyoncularla birkaç yabancı müze bunlara güzel para ödüyorlardı. Blanca ne gibi insanların ölü koleksiyonu yaptıklarını ve bunları nereye koyduklarını merak ederdi. Mumyaları salon süsü olarak düşünemiyordu. Ne var ki kocası cam vazolarla sergilenen mumyaların Avrupalı milyonerler için sanat yapıtlarından daha değerli olduğunu söylüyordu. Mumyaları pazarlamak şöyle dursun, gümrükten geçirmek bile zordu. Bu yüzden haftalarca evde kalarak deniz aşırı ülkelere gitmek için fırsat bekledikleri olurdu. Blanka'nın rüyalarına girerlerdi. Genç kadın onlarla ilgili sanrılara bile kapılır, onların ayaklarının ucuna basa basa sofalarda gezindiklerini sanırdı. Minnacık, kurnaz, sinsi yer cüceleri. Yatak odasının kapısını kapatıp başını örtülerin altına gömer, saatlerce orada kalırdı. Tır tır titreyip dualar okuyarak, düşünce gücüyle annesini çağırarak. Mektuplarında bunları Clara'ya anlatıyor, o da ölülerden korkmak için bir neden bulunmadığını yazıyordu. Mumyaların kötü ünlerine karşın insanlara saldırdığını gösteren hiçbir kanıt yoktu. Daha doğrusu mumyalar biraz pısırık olurlardı. Annesinin öğütlerinden yürek bulan Blanka, mumyaları gözetlemeye karar verdi. Sessizce onların yolunu bekliyor, yatak odasının aralık kapısından dışarını gözetliyordu. Çok geçmeden onların evin her yanında dolaştıkları kanısına vardı. O minik ayaklarını halının üstünde sürüyerek, okul çocukları gibi fısıldaşarak, 2-3 kişilik gruplarla itişip kakışarak hep Jean de Satigne'nin karanlık odasına doğru gidiyorlardı. Arada genç kadın uzaklardan, sanki başka dünyalardan gelen iniltiler duyar gibi olarak bastıramadığı bir dehşete kapılıyor, bağırarak kocasını çağırıyordu. Ama gelen olmuyordu. O da korkusuna evin öbür yanına gidip onu arayamıyordu. Güneşin ilk ışınlarıyla birlikte sağ duyusu geri geliyor ve Blanka sinirlerine söz geçirebiliyordu. Geceki kaygılarının annesinden almış olduğu hummalı imgelerin ürünü olduğunu algılıyor ve bu onu avutuyordu. Karanlık yine çökmeye başlayıp da dehşet döngesi yeniden devinime geçinceye değin. Günün birinde akşam olurken Blanka bu gerilime artık dayanamadı ve Jean'a mumyalardan söz etmeye karar verdi. Akşam yemeğindeydiler. Blanka mumyaların gece gezintilerini, fısıldaşmalarını, boğuk bağırışlarını anlattığı zaman Jean de Satigne sandalyesine mıhlanıp kaldı. Çatalı havada donmuş, ağzı bir karış açılmış kapanmaz gibiydi. Tam o sırada servis tepsisiyle yemek odasına girmekte olan kızıl derili sendeledi ve kızarmış tavuk bir sandalyenin altına yuvarlandı. Jean karısının sinirlerin ona oyun oynadığını, düşündüklerinin hiçbirinin gerçek olmadığını, hepsinin onun dizginsiz düşlerin ürünü olduğuna inandırabilmek için bütün sevimliliğini, otoritesini ve mantığını kullandı. Blanka onun yorumunu benimsemiş gibi yaptıysa da kocasının konuyu fazla önemsemesi kuşkusunu çekti. Çünkü genelde Jean onun sorunlarını hiç aldırmazdı. Evlerinden fırlamış gözleriyle inka putlarının donuk ifadesini sonunda yitirmiş olan uşağın yüzü de kuşku çekiciydi. Blanka bu göçebe mumyalar konusunda bir araştırma yürütmeye karar verdi. O gece kocasına uykuya dalabilmek için bir yatıştırıcı hap alacağını söyleyerek erkenden odasına çekildi. Ama hap yerine kocaman fincan acı kahve içti ve kapının arkasında yerini aldı. İlk ayak sesini gece yarısına az kala duydu. Kapıyı son derece büyük bir sakınganlıkla açtı. Başını dışarı uzatırken ufacık iki büklüm bir karahatın sofadan geçtiğini gördü. Bu kez düşmüş görmediğinden kesinlikle emindi ama karnındaki çocuğun ağırlığı yüzünden koridora ulaşması neredeyse bir dakika sürdü. Ayaz bir geceydi. Esen çöl rüzgarı eski ahşap tavanları gıcırdatıyor ve perdeler açık denizlerdeki siyah yelkenler gibi kabarıyordu. Çocukluğunda mutfakta dadının anlattığı öcülü öyküleri dinlediği günlerden beri Blanka karanlıktan korkardı. Gel gelelim şimdi ışığı açmayı göze alamıyordu. Yoksa akıllarını estiği gibi gezinen minik mumyaları ürkütebilirdi. Ansızın bir tabutun dibinden gelircesine boğuk, hafif bir ses gecenin ağdalı sessizliğini yırttı.